Ayrım 21. Sayfa 196. 47. Uşak espresso ile bademli kurabiye getirdi. Havuzun kenarında kocaman bir şemsiyenin gölgesine yerleştiler. Zedik kademe kademe inen çimenlere hayranlıkla baktıktan sonra fincanını elinden bırakıp "Bu kadar önemli olan nedir Bay Malik?" diye sordu. "Buradan hoşlanıyorsun değil mi Bruno?" Bruno başını salladı. "Bayılıyorum patron. Bir gün ben de böyle bir yere sahip olmak isterim." Hasan Malik kusursuz bahçesine baktı. "Küçüklüğümden beri böyle bir yerim olsun istemiştim. Oysa ailem ev diye kümes gibi bir mezbelede oturan keçi çobanlarıydı. Bir kız bir de erkek kardeşim vardı. Hepimiz annemiz ve babamızla aynı odada yatardık. Önce babam, arkasından da annem öldü. 14 yaşındaydım." "Çok acıklı Bay Malik." "Dilendim, çaldım, kardeşlerime bir dilim ekmek bulmak için her şeyi yaptım. Bazen çektiklerimi unutmak için otobüse atlayıp Kudüs'ün merkezine gider, zenginlerin muhteşem bahçeli villalarının etrafında yürürdüm. Bir gün benim de böyle bir evim olacak derdim kendi kendime. Kolay olmadı ama başardım." "Tahmin edebiliyorum Bay Malik." Malik başını sertçe iki yana salladı. "Hayır, tahmin edemezsin. Gerçek yoksulluk nedir bilemezsin. Karnında asla yeterince yemek, cebinde hiç para olmamasını bilmen imkansız." Zedik patronun bugün her zamankine hiç benzemediğini düşündü. Genellikle lafı dolaştırmaz, doğruca özüne giderdi. Geçmişinden ya da bu tür fasaryalardan hiç bahsetmezdi ya, bu sabah aklı başka yerde gibiydi. "Bay Malik, bağışlayın ama..." Malik yüzünde ciddi bir ifadeyle elini kaldırdı. "Şimdi işimize gelelim. Sana vereceğim bir görev var." Gömleğinin cebine uzandı, çıkardığı zarfı masanın üzerine bıraktı. "Bana hep sadık kaldın Bruno. Onun için sana bir sır vereceğim. O zaman buraya gelmeni neden istediğimi ve işin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Ama önce ketumluğundan emin olmam gerek." "Bana güvenebileceğinizi biliyorsunuz efendim." "Güzel. Çünkü eğer tek bir kelime bile sızarsa, emin ol seni öldürürüm Bruno." Yavaş yavaş ve acı çektirerek, "Güvendiğim birine olacakları açıklamak zorunda kalmak hiç hoşuma gitmiyor. Ama böylesi tehditleri kolay kolay yapmam." Zedik patronun gözlerinde buz gibi bir tehlike görüyordu. Onu tanıdığı 10 yıl içinde Malik'in adına bazıları şiddet içeren bir dizi yasa dışı iş yapmış ama hiçbirinde böylesi şeyler söylediğini işitmemişti. Yutkundu. "Bay Malik, size verdiğim sözden hiç dönmedim." Malik dostça gülümsedi. Zedek'in dizine bir şamar attı. Eğilip ona yaklaştı. "Tabii dönmediğini biliyorum ama kuralları açıklamak istedim." Yüzündeki tebessüm kayboldu. Özellikle de başlamak üzere olan kadar tehlikeli bir oyunda. "Masanın üzerindeki zarfı al Bruno. O zarf güvenimin belirtisi." Zedik zarfa uzandı. "İçinde ne var?" "Bir çek. İkramiye olarak düşün. İşini beni memnun edecek gibi tamamladığında gidip çeki tahsil edebilirsin." Zedik zarfı açtı. Çekte yazılı cömert meblağı gördü. Yüzü soldu. "Bay Malik, ne diyeceğimi bilemiyorum." "Hiçbir şey söyleme, çeki al yeter. Bütün itirazıma rağmen kardeşim bu maceraya katılmakta ısrar ediyor. Nidal bazen gözü kara olabilir. Onun için onu kollamanı istiyorum Bruno. Başının derde girmemesini sağla. Senin gibi şiddet konusunda bilgili, kendini koruyacak insanlara güvenirim. Bana geçmişte hep iyi hizmet ettin." Zedik zarfı cebine kaydırdı. "Tabii Bay Malik, anlıyorum. Siz ve Nidal birbirinize çok yakınsınız. Tamam da benden istediğiniz nedir?" Hasan Malik gözlerini eski Sırp komandosununkilere dikti. "Kaybolan eski bir parşömen var. Değerli bir belge. Sen ve Nidal gidip onu bana mı getireceksiniz?" Hasan Malik havuzun başında tek başına oturuyor, espressosunu yudumluyordu. Nidal evden dışarı çıkıp güneş gözlüğünü çıkardı. Dal gibi ince bedenine bir Armani Robe de Chambre geçirmişti. Ağır adımlarla havuz kenarındaki masaya yürüyüp koltuklardan birine oturdu. "Bruno gitti mi?" Hasan Malik dünyayı öfkeli bir küçümsemeyle bakmaya alışık olsa da küçük kardeşini görmek içinde hep koruyucu bir duygu uyandırıyordu. "Gitti Nidal, gitti. Ona her şeyi anlattın mı Hasan? Hayır. Tehlikeli bir oyuna girdiğini ve ondan tatsız şeyler, hatta cinayet bile isteyeceğimi anlaması için gerekli olanları anlattım. Kardeşi narin çizgilerini kaplayan kırpılmış sakalını sıvazladı. Şimdi ne olacak? Hasan Malik kahvesini yudumladı. Fincanı masanın üstüne bıraktı. Bruno parşömeni bulmana yardım edecek. Elinde ne imkan varsa kullanacaksın. Nidal'in çocuksu ifadesi birden kayboldu. Yerini koyu renk gözlerinden başlayan bir çeşit öfkeli çılgınlığa bıraktı. Röpte şambarının iç cebinden ucu kıvrık, ürkütücü bir Arap hançeri çıkardı. Zamanı geldiğinde senin adına öldürmeme izin verecek misin kardeşim? O babamızın hançeriydi. Kaldır onu Nidal. Nidal'in yüzünü umutsuzluk kapladı. Bunu kullanmak hakkım değil mi? O insanlar ölmeyi hak ettiler Hasan. Hançeri kaldır kardeşim. Daha sonra kan dökmek için yeterince zaman olacak. Nidal istemeye istemeye hançeri röpte şambarının iç cebine yerleştirdi. Hasan ayağa kalktı. Dikkatli olmaya söz veriyorsun, değil mi Nidal? Ciddiyim. Tehlikeye atılmak yok. Tehlikeli işleri Bruno'ya bırak. Bunun için para alıyor. Avcunun içiyle, sevgiyle kardeşinin yüzüne dokundu. Ben sadece sana zarar gelmemesini istiyorum. Nidal'in yüzü aydınlandı. Çocuk gibi gülümsedi. Güven bana Hasan, dikkatli olacağım. Ve o parşömeni getireceğim sana. Bekle, göreceksin. 48. Roma. John Beckett, batakhaneler arasındaki dar sokaklara daldı. Yine özgürdü ve bu sefer koyu renk düz bir takım elbise ve yakası açık beyaz bir gömlek giymiş, tanınmamak için de geniş kenarlı şapkasını gözlerine kadar indirmişti. Köşedeki bir dükkanın vitrini önünde durup yüreği çarparak arkasına baktı. Camdaki yansımasından arkasından köşeyi dönen bir erkek silüeti gördü. Sağlam yapılıydı. Blue jean, spor ayakkabı ve koşucular için yapılmış muşamba yağmurluk giyiyordu. Yün takkesini de alnına indirmişti. Beckett, Vatikan'ın doğu kapısından çıktığından beri adamın peşinde olduğunu fark etmişti. Yüzüne iyice bakabilecek kadar yakında değildi ama adamda bir şeylerin tanıdık olduğunu düşündü. İçinden bir ses peşindekinin Vatikan Güvenlik Bürosu'ndan bir görevli olduğunu söylüyordu. Öylece durdu. Soluğunun düzelmesini beklerken bundan sonra ne yapacağını düşündü. Dar sokaktan sağa sola ayrılan karanlık aralıklarda pejmürde barlar ve seks şoplar sıralanıyor. Kaldırımlar kalabalıktan geçilmiyordu. Her taraf çoğu fahişe kadın doluydu. İçlerinden bazıları ancak Latin ırkından kadınların olabileceği kadar güzeldi ve olabildiğince kısa etekler giyiyorlardı. İnsan burada, bu arka sokaklarda hayatın en ham halini, erkek ve kadınları suça ve günaha götüren yoksulluğu ve umutsuzluğu görüyordu. Keyifli bir saat geçirmek ister misiniz bayım? Sese doğru döndü. Asabiyet ve heyecandan tir tir titreyen genç bir kadının deli bakışlarıyla karşılaştı. Saçı siyaha, tırnakları kırmızıya boyanmıştı. Cildi bozuktu. Hayır, teşekkürler çocuğum. Kadının tebessümü kayboluverdi. Nasıl istersen ama ne kaçırdığını bilmiyorsun. Döndü. Çılgın bir rakkase gibi ayak parmaklarının ucunda dans ederek sokak boyunca yürümeye koyuldu. Beckett kadının uyuşturucu etkisinde olduğunu tahmin etti. Tam o anda peşinden gelen adamı gördü. 50 metre kadar geride durmuş, tanınmak istemiyormuş gibi yün takkesini iyice aşağıya çekmiş yere bakıyordu. Beckett fırsatı kaçırmadı. Kalabalık bir aralığa dalıp batakhane bölgesini karanlıklarına karıştı. Arka sokaklarda yaklaşık 5 dakika kadar koştuktan sonra adımlarını yavaşlatıp arkasına baktı. Adamdan iz yoktu. Derin bir soluk alınca göğsünün yandığını hissetti. Eskisi gibi değildi artık. Bacakları titriyordu. Merhaba peder, dünya küçük değil mi? Kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Bir akşam önce karşılaştığı taklit Gucci çantalı genç kadındı. Maria. Hemen oracıkta boş masaların çoğunu kaldırıma çıkarmış bir kahvehanede oturmuş sigarasını tüttürüyordu. Üzerindeki derin dekolteli mavi elbiseden kabul edilebilir ölçülerin çok üzerinde göğsü, masanın altından da yüksek topuklu siyah deri çizmeleri görünüyordu. Çenesindeki çürük daha az belirgindi ama hala kalın bir makyajla örtülüydü. Maria Ayağa kalkıp parmağını şakayla sallayan genç kadın bir gün öncekinden daha iyi görünüyordu. İki gece arka arkaya ava çıkmak ha peder? Kilise seni pek meşgul edemiyor olmalı. Üstelik bu sefer adamlıklarını da giymişsin. Nasılsın Maria? Bana kahve ısmarlamanı reddedecek kadar meşgul değilim. Çenen nasıl oldu? Maria elini çenesine götürdü ve çürüye rağmen gülümsemeyi becerdi. Hey, gecen akşam için bağışla. Pezevengim canımı sıkıyordu. Onu mutlu edecek kadar para kazanmadığım zaman arada bir iki tane çakıyor işte. Kahve için ne diyorsun peder? Beckett adamı görebilmek için gözleriyle dar sokağı taradı. İçindeki ses buradan olabildiğince çabuk ve olabildiğince uzağa gitmesini söylüyordu. Ancak Maria koluna yapıştı ve masasına götürdü. Arka arkaya iki sefer duygularımı incitmeyeceksin, değil mi? Maria, ben yanımda biri olması iyi gelebilir. Bütün akşam bir fincan kahve parası bile kazanamadım. Beckett bir kahvehanede oyalanmak değil, kaçmak zorundaydı. Ya peşimdeki adam gelip yetişirse, ya kahvehanedekilerden birisi onu tanırsa? Yüreğinin çarptığını, alnının terden ıslandığını hissetti. Maria kaşlarını çattı. Neden bana böylesine tanıdık görünüyorsun peder? Beckett yerin yarılmasını, içine girip kaybolmayı diledi. Maria geçen garsona bir ıslık çaldı. İki cappuccino Marcello. Hazır gelmişken bana ve yeni arkadaşıma birer Campari soda da getiriver. 49. Monseigneur Shonrain ter içindeydi. Jogging yapmaya çıkmış gibi giyinmiş, üniformuarlı, koyu lacivert rüzgarlık, mavi naylondan koşu pantolonu, kızıl saçlarını gizlemek için koyu renkli aptal görünüşlü yün başlık. Kendini kötü bir filmde ikinci sınıf özel dedektif gibi görüyordu. Yine de görünüşü dertlerinin en hafifiydi. John Beckett'a ayak uydurmakta zorlanıyordu. 8 blok kadar koştuktan sonra patronunun en iyilere aşık atabileceğini öğrenmişti. Sonra birden Beckett'ın 50 metre kadar uzakta bir kahvehanenin önünde durduğunu görüp rahatladı. Köşedeki dükkanın vitrininin arkasından gizlenip yüzünü buruşturdu. Üzerindeki levhada Madame Günah yazılıydı. Dükkanın karanlık olması da iyiydi. Vitrinin erotik çamaşırlar giydirilmiş yarı çıplak kadın mankenlerle dolu olduğunu gördü. Ne de olsa Roma'nın batakhaneler bölgesindeydi. Okul kırmış bir çocuk kadar gergindi. John Beckett'ın onu çoktan gördüğünden ve izlediğini bildiğinden emindi. İyice geride kalıp görünmemeye çalışmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Yine de ardına saklandığı vitrindeki yansımalardan sokağın dibindeki kahvede olup bitenleri görebiliyordu. Alnından damlayan tere aldırmadan gözlerini vitrin camındaki görüntüye dikince gördüklerinden o denli sarsıldı ki başını çevirip kahveye bakmamak için kendini zor tuttu. Papa kısa etek ve çizme giymiş, kocaman göğüslü, sarışın ve çekici bir kadınla sohbet edip içki içiyordu. Kendi kendine hayal görüyor olmalıyım dedi. Gördüklerinin başka bir açıklaması yoktu. Kadının giyim tarzı böylesi bir mahallede fahişe diye bas bas bağırıyordu. Papa bir barda bir sokak kadınıyla içki içerken yakalansa, paçavra basınının neler yazacağını düşünmek bile istemiyordu. Fotoğraflar dünyanın bütün gazetelerinin baş sayfasına konurdu. Daha da beteri, papa sanki eğleniyor gibiydi. Genç kadınla konuşurken John Beckett'ın gülümsediğini görüyordu. Başını öfkeyle salladı. Çılgınlık bu. Papalar batakhanelere gitmezler, fahişelerle konuşmazlardı. En azından 15. yüzyıldan Papa Gregorius'un Roma'nın en köhne umumi hanelerine gitmekten hoşlandığı ahlaksızlık düşkünü Borgia'lar döneminden bu yana. Kendini tanıklık ettiği sahnenin zararsız olabileceğini inandırmaya çalıştı. Papa'nın toplumun en alt tabakasındakilere hitap ettiğine. Oysa kendi kendine bahaneler uydurduğunun farkındaydı. Zihni bütün bu gördüklerinde bir şeyin çok ama çok yanlış olduğunu haykırıyordu. Sadece o da değil, bu tatsız mahalle tehlikeli de olabilirdi. Sol tarafındaki güven verici şişkinliği yokladı. 27'lik küçük Glock tabancası siyah deri Galko kılıfında pantolonunun içindeydi. Gerekirse. Aklı karmakarışık kendini zorlayarak dükkanın vitrinine döndü. Papa ve fahişenin yansımalarına bakarken zihninde tek ama kaygı verici bir soru dolaşıyordu. Tanrı aşkına burada ne oluyor? İtalyan erkekleri onlara para vermemiz gerektiğine inanmış bir kere. Alayı züppe. Öyle mi dersin? Beckett farkında olmadan genç kadının utanmadan uzak, işçi sınıfı samimiyetini eğlenceli bulduğunu fark etti. Vatikan'ın katı resmiyetinden sonra bir solukluk temiz hava gibiydi Maria. Kadın, bilmez miyim dedi. Bütün erkekler gibi tek düşündükleri düzüşmek. Sana tipik İtalyan erkeğinin kusursuz örneğini anlatayım. Luigi'nin öyküsünü duymuş muydun? Hayır, anlatsana. Genç karısı ölüyor ve seninki cenazede gözleri eriyip akacak kadar ağlıyor. Tabutu mezara indirirlerken arkadaşlarından biri kolunu Luigi'nin omzuna dolayıp ''Hiç korkma, bir gün güzel bir kadın daha bulur, evlenirsin.'' diyor. Luigi de hıçkırıklar içinde ''İyi güzel de bu gece ne yapacağım?'' diye soruyor. Kıkırdayıp avcunun içine deri çizmesine vurdu. Peder fena değil değil mi? Beckett gülümsediğini fark etti. Fena değil, kafamı zorlasam ben de sana bir iki fıkra anlatırdım ya, bu akşam aklım başka yerde. Genç kadın Camparis'inden bir yudum daha aldı. Nerede aklın? Beckett asabiyetle sokağın iki ucuna baktı. Anlatamayacağım kadar çok şey var Maria. İtalyancan güzel ama İtalyan değilsin değil mi peder? Değilim. Daha fazlasını açıklamaya kalkmadı. Zaten genç kadın daha fazlasını sormadı. Gözleriyle Beckett'ı inceledi, sonra kadehini kaldırdı. Biliyor musun, bir papaz için hiç de fena değilsin. Yani çoğu papaz fena mıdır? Maria kadehini masanın üzerine bıraktı. Benim tanıdıklarım öyleydi. Öteki erkekler gibi sevişmek istiyorlardı. Bütün erkekler fermuarları açık doğar. Şu ya da bu biçimde hepimiz günahkarız Maria. Hiçbirimiz hayatın dürtülerinden kaçamayız. Hatta Hazreti İsa bile. Asıl önemli olan bütün kalbimizle hayatı doğruluk, vakar ve saygıyla yaşamak. Onun izinden gitmek. Hepimiz bunu yapsak kusursuza yakın bir dünyada yaşardık. Sakın bana sokakları pislikten temizlemek isteyen iyilik meraklılarından olduğunu söyleme. Böyle gidersen birazdan Tanrı'ya inanıp inanmadığımı soracaksın. İnanıyor musun Maria? Gördün mü? Uzun zaman önce vazgeçtim. Vatikan'dakiler hakkında ne düşünüyorsun? Genç kadın burnundan soludu. Dünyanın yarısı açlıktan ölürken fil dişi kulelerinde yaşayan prensler gibi. İnanmaktan neden vazgeçtiğimi söyleyeyim mi? Çünkü başından beri Tanrı'ya dünyada bu kadar ısraba, yoksulluğa ve haksızlığa neden izin verdiğini sormak istiyordum. Tanrı da aynı soruyu bize sorabilir. Ne demek istiyorsun? Bu dediklerine izin veren biz değil miyiz Maria? Her birimiz. Bir bakıma ötekilerin ızdıraplarını görmezden geliyor, acılı haykırışlarını kulaklarımıza tıkıyoruz. Öteki insanları saymamamız ve kendi ihtiyaçlarımız söz konusu olduğunda gösterdiğimiz bencillik. İnsan ızdırabının çoğu önlenebilir. Oysa erdemli bir yolun bedeli yüksektir ve bu bedeli ödemeye hazır çok kişi yok. Genç kadın kaşlarını çattı. Beni şaşırtıyorsun peder. Beckett elini usulca Maria'nınkilerin üzerine bıraktı. Maria, insanların ızdırabı üzerine sana en derin ilahiyat düşüncesini anlatabilirim. Acı ve eziyetin bizi Tanrı'ya nasıl yaklaştırdığını bile açıklayabilirim. Nasıl? Çünkü kendi ızdıraplarımız bize acımayı öğretir ve acımak da bizi insan yapar. İnsan olmak, sevginin tadını gerçekten almamıza imkan verir. Burada bulunmamızın amacını, bu evrendeki varlığımızın nedenini açıklayabilirim. Bütün nedenlerin en derini ve en basiti. Ruhlarımızı aydınlatmak ve Tanrı'nın bize bağışladığı ebedi sevginin kefaretini ödemek için. Sakın yanlış anlama Maria, sevgi yeteneği gerçekten ebedidir. İyi de bütün bunları tartışmak için bu akşamın boş mu? Saat başımına ücretimi ödemezsen değil. Beckett gülümsemek üzereyken tebessümü donuverdi. Karşı kaldırımda hiçbir şey olmamış gibi dükkan vitrinine bakan muşamba yağmurluklu koşu pantolonlu ve spor ayakkabılı adamı görmüştü. Başında hala o yün başlık vardı. Ama şimdi daha yakındı. Beckett'ın bir tanışlık ürpertisi duyacağı kadar yakın. Kalbi hızlandı. Adamın Sean Ryan olduğundan neredeyse emindi. Maria, buradan hemen gitmem gerekiyor. Arkadaşlarım birden iğrendirmeye mi başladı yoksa? Hayır Maria, sorunum başka. Önemli bir randevum var. Ama adamın biri beni izliyor. Karşıdaki. Hangisi? Arkanı dönüp bakarken belli etmemeye çalış. Üzerinde koyu lacivert yağmurluk, yün başlık, spor ayakkabı ve bluzin var. Maria bir göz atmadan önce Campari'den birkaç yudum aldı. Adam karanlık vitrine bakıyordu. Kaşlarını çatarak döndü. Senin peşinde mi? Yoksa kilisenin yardım sandığını mı soydun? Keşke o kadar basit olsaydı. Ama ondan kurtulmam gerek. Genç kadın düşündü. En iyisi kahvenin arkasındaki kapı tuvaleti geçince. Bir aralığı açılır. Herif arkandan gelirse endişelenme. Yıllardır adam durdururum. Bir eksik bir fazla fark etmez. Teşekkür ederim. Beckett masanın üzerine cömert bir tomar banknot bıraktı. Lütfen üstünü sen al. Belki yeniden dövülmeni engeller. Maria banknotları toplarken başını kaldırdı. Galiba gerçekten kilise parasını çaldın. Hayır Maria, ama umarım yine görüşürüz. Bar peçetesine bir numara yazıp masanın üstünden kadına itti. Birileri seni tehdit eder ya da korkutursa beni bu numaradan aramanı istiyorum. Eğer yardım edecek durumdaysam ederim. Genç kadının kaşları yine çatıldı. Biliyor musun, seni daha önce nerede gördüğümü bulamazsam meraktan çatlayacağım. Ana istasyonun yanındaki masaj salonlarının müdavimi oldun mu hiç? Beckett tebessümünü gizlemeye çalıştı. Yüzünü iyice gizlediğinden emin olmak için şapkasının kenarlarını sertçe çekti. Olmadım Maria. Sen iyi bir insansın. Kadın güldü. Son 10 yıl dışında. Şimdi buradan sıvış, yoksa randevuna geç kalacaksın. Ayrım 21 sonu. Sayfa 208. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Jogging. JOGGING. Luigi. LOIGI. Sex shop. SEX SHOP.